Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 26. ayrım. 14. bölüm. Paskalya Arifesi. 24 Mart Perşembe. Modik yarım saat içinde 3 kez Nils Buurman'a cep telefonundan ulaşmaya çalıştı. Her seferinde karşısına ulaşılamıyor mesajı çıktı. Saat 3.30'da arabaya binip odan plana gitti ve Buurman'ın kapısını çaldı. Yine cevap yoktu. Ardından 20 dakika boyunca belki nerede olduğu hakkında bir fikirleri vardır diye Buurman'ın tüm apartman komşularını dolaştı. Kapısını çaldığı 19 dairenin 11'inde kimse yoktu. Göz ucuyla saatine baktı. Kapı çalmak için erken bir saatti. Üstelik Paskalya tatilinde kimseyi evde bulamayacaktı. 8 dairede karşısına çıkanlar sorularını samimiyetle cevapladılar. Bunlardan 5'ine göre Buurman 4. katta oturan gayet nazik, düzgün biriydi. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Belki de bunu kapı komşusu, iş adamı Suyoman bilebilirdi. Sonya Modik onun da kapısını çalmıştı ama kapı açılmamıştı. Burnundan soluyan Sonya, Buurman'ın cep telefonuna ismini, telefon numarasını ve aramasını istediğini belirten bir mesaj bıraktı. Tekrar Buurman'ın kapısına döndü. Not defterinden bir yaprak kopartıp kendisini araması için bir not yazdı. Kartını ekleyerek kapıdaki posta deliğinin kapağını açıp içeri attı. Tam o anda ev telefonunun çaldığını duydu. Eğilip kulağını posta deliğine dayadı. Telefon 4 kez çaldıktan sonra telesekretere bir mesaj bırakıldı ama içeriğini duyamadı. Posta deliğinin kapağını kapatıp doğruldu. Kapıya bakmaya başladı. Den tuhaf bir içgüdüyle kapının kolunu tuttu ve büyük bir sürprizle karşılaştı. Kapı kilitli değildi. Kapıyı açıp başını hole uzattı. "Merhaba, kimse yok mu?" diye seslenirken içeriye kulak kesildi. Hiç ses yoktu. Hole doğru bir adım attı. Bir süre tereddütle bekledi. Ev arama izni yoktu. Kapısı açık bile olsa bir daireye giremezdi. Göz ucuyla sol tarafa baktı. Salonun bir kısmı görülüyordu. Tam daireden çıkmaya karar vermişti ki gözü holdeki komodine takıldı. Üzerinde Colt Magnum yazan bir kutu vardı. Birden müthiş bir huzursuzluk hissetti. Ceketini açıp silahını çıkardı. Bunu daha önce çok az yapmıştı. Silahın emniyet düğmesini açtı, namluyu aşağı tutarak salona doğru yürüdü. İçeri şöyle bir baktı. Tuhaf bir şey yoktu ama huzursuzluğu daha da artmıştı. Geri geri giderek mutfağa göz attı. Kimse yoktu. İç hole geçti, yatak odasının kapısını itti. Buurman yatağın üzerinde yüzüstü yatıyordu. Dizleri yerdeydi. Sanki dizlerinin üzerine çökmüş de akşam duası eder gibiydi. Çıplaktı. Modik onu yandan görüyordu. Adamın hayatta olmadığı açıktı. Kafasının arkasından sıkılan bir kurşun alnının yarısını uçurmuştu. Sonya Modik daireden dışarı çıktı. Silahı hala elindeydi. Merdiven aralığında durup Bublanski'yi aradı. Ulaşamadı. Arkasından savcı Ekström'ü aradı. Saati not etti. 4:18 geçiyordu. Hans Faste, Lundagatan'daki binanın giriş kapısında durdu. Önce Kurt Svensson'a, sonra saatine baktı. 4:10 geçiyordu. Apartman yöneticisinden dış kapının şifresini almışlardı. İçeri girip üzerinde Cylinder Wu yazan kapıyı dinlediler. İçeride ses yoktu. Zili çaldılar. Kimse açmadı. Arabalarına döndüler, ön koltuklara kurulup apartman kapısını gözlemeye başladılar. Ev kurumuna telefon edip Cylinder'ın evi kiminle paylaştığını öğrenmişlerdi. 1974 doğumlu Miriam Wu, St. Erksplan'dan Lundagatan'a yeni taşınmıştı. Cylinder'ın pasaport fotoğrafını yanlarına almış, araba radyosunun üzerine bantla yapıştırmışlardı. Fotoğrafa bakan Faste, saksağına benziyor diye homurdandı. İşe bak ya, orospular da giderek çirkinleşiyor. Şu surata bak, bununla yatmak için abazanlıktan kırılmak gerek dedi. Anderson yorum yapmadı. Bublanski 16:20'de arayarak durum hakkında bilgi aldı. Armanski'nin ofisinden çıkmış Millennium ofisine gidiyordu. Faste ile Svensson'a Lundagatan'da evi gözetlemelerini söyledi. Savcı Ekström, Salander'ın hala Enskede'de işlenen cinayetlerle ilgili doğrudan suçlanamayacağını düşünüyordu. Bu nedenle Salander bulunup mutlaka sorgulanmalıydı. "Buyur buradan yak," dedi Fasti. Bublé'ye göre savcı kız suçunu itiraf etmeden tutuklayamayız diyormuş. Kurt Svensson buna da yorum yapmadı. Gözünü sokaktan gelip geçenlere dikmişti. 16.40'da Fasti'nin cep telefonu bir daha çaldı. Arayan savcı Ekström'dü. "Yeni bir şeyler var. Avukat Buyurman'da vurularak öldürülmüş. Evinde. En az bir gün önce." Fasti oturduğu yerden doğruldu. "Anlaşıldı. Biz ne yapalım?" "Salander'ın gıyabında arama emri çıkartacağım. Ülke çapında alarm verilecek. Görüldüğü yerde tutuklanacak." "Anlaşıldı. Lundagatan'a bir minibüs operasyon timi gönderiyorum. Binaya girip güvenlik altına alsınlar." "Anlaşıldı. Bublanski ile görüştünüz mü?" "Millennium ofisine gidecekti. Telefonunu kapamış. Ona ulaşmaya çalışıp bunları iletir misin?" Faste ile Anderson birbirlerine baktılar. "Sorum şuydu, eğer Salander'ı görürsek ne yapacağız?" "Yalnızsa, durum uygunsa hemen alın. Binanın içine girmeyi başarırsa içeridekiler yakalarlar. Ama bu karının önüne geleni ateş eden manyak bir katil olduğunu unutmayın. Belki evinde başka silahlar da vardır." Yorgunluktan canı çıkan Blomqvist, Berger'in masasına bir tomar kağıdı koyduktan sonra Götgatan'a bakan pencerenin önündeki koltuğa çöktü. Bütün öğle sonrasını Doug Svensson'ın yarım kalmış kitabı üzerine çalışarak geçirmişti. Bunu basıp basmayacaklarına karar vermeleri gerekiyordu. Nazik bir konuydu. Svensson daha yeni öldürülmüştü. Yayıncısı da oturmuş, yarım kalan araştırmasını ne yapacağını düşünüyordu. Mikael dışarıdan bakan biri tarafından bunun ahlak dışı, ticari bir tutum olarak görüleceğinin farkındaydı. Ama kendisi böyle bakmıyordu. Sanki yer çekiminden kurtulmuş gibiydi. Bu tür krizler yaşayan her gazetecide böylesi semptomlar görülürdü. Başkaları yas tutarken onların çalışması gerekti. Paskalya arifesi sabahı Millennium'un elemanlarını felç eden acı yerini profesyonelliğe bırakmış, herkes harıl harıl çalışmaya başlamıştı. Blomqvist için zaten başka türlüsü düşünülemezdi. O ve Svensson aynı kumaştan dokunmuşlardı. Eğer onun yerinde Doug Svensson olsa o da aynı şeyi yapardı. Kendi kendine Mikael için ne yapabilirim diye sorardı. Svensson onlara bomba gibi bir kitap taslağını miras bırakmıştı. Yıllarca didinip belge toplamış, bu belgeleri tasnif etmiş, ruhunu ortaya koyduğu çalışmasını bastırmaya fırsat bulamadan bu dünyadan göçüp gitmişti. En önemlisi de Millennium'un bir elemanıydı. Doug Svensson ile Mia Bergman'ın öldürülmeleri başkaları için Olof Palme cinayeti gibi ulusal bir travmaya yol açacak ve ulusal yas ilan edilecek çapta bir olay değildi. Ama Millennium çalışanları için büyük bir şoktu. Kişisel olarak sarsılmışlardı. Ayrıca Svensson'ın birçok konuda cevap talep edecek basın camiasında geniş bir çevresi vardı. Hem Doug Svensson'ın yarım bıraktığını bitirmek hem de onu kimin ve neden öldürdüğünü bulmak Blomqvist ile Berger'in namus borcuydu. "Bu metni yeniden yapılandırabilirim," dedi Blomqvist. "Malin ile ben kitabı satır satır elden geçirip eksik kalan soruların cevabını bulmalıyız. Bunun için büyük ölçüde Doug'ın tuttuğu notlardan faydalanabiliriz. Ama Mia'nın yaptığı röportajların üzerine kurgulanan 4. ve 5. bölümlerle sorunumuz var. Birkaç istisna dışında Mia'nın çalışmalarından hangi kaynakları kullanacağımızı bilemiyoruz." "Kitabın son bölümü yok mu?" "Öyle ama Doug'ın son bölüm için tasarladığı plan elimde. Üstelik üzerine çok tartıştığımızdan nereye varmak istediğini kesinlikle biliyorum. Ben özet bölümünü kaldırıp onun yerine Doug'ın nasıl düşündüğünü anlatan bir son söz koymak istiyorum." "Tamam ama yazdıklarını kitaba koymadan önce ben de göreyim. Kendi sözümüzü onun ağzıyla söylememeliyiz." "Endişelenme. Son sözde yazılanların Doug'ın değil benim fikirlerim olduğunu vurgulamak için altına kendi imzamı atarım. Bu araştırmayı yapmaya nasıl başladığını, nasıl bir insan olduğunu anlatırım. Son günlerde yaptığımız tartışmalarda neler dediğini aktarırım. Onun notlarından alıntılayacağım çok şey var. Bence bütün bunlara değer." "Ah, bu kitabın yayınlanmasını şimdi çok daha fazla istiyorum." Mikael onun ne demek istediğini çok iyi anlıyordu. "Yeni bir şey duydun mu?" diye sordu. Erika Berger gözlüğünü masanın üzerine koyarken başını iki yana salladı. Kalkıp kahve termosunu doldurdu ve Mikael'in karşısına oturdu. Christer'la birlikte son sayıyı yeniden düzenledik. İki makaleyi çıkarıp yerine serbest çalışan iki gazetecinin yazılarını koyduk. Tatsız tuzsuz bir sayı çıkacak maalesef. Bir süre sustular. Haberleri dinledin mi? Hayır, neler diyeceklerini tahmin edebiliyorum. Her yerde baş haber. İkinci haberse Merkez Partisi'nde yaşananlar. İşte bu da ülkede hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Polis adlarını vermiyor. Saygın bir çift diye söz ediliyor onlardan. Doug ile Mia'yı senin bulduğundan da bahsedilmemiş. İddiaya girerim, polis bunu saklamak için elinden geleni yapacaktır. Fazla tantana kopsun istemezler. Bu da bizim işimize yarar. Polis bu bilgiyi neden saklasın ki? Çünkü basının şov yapmasından hoşlanmazlar. Benim biraz haber değerim var. Dolayısıyla bu bilgiyi saklayabildikleri kadar saklayacaklardır. Ama en fazla bu akşam, bilemedin yarın sabah basına sızar. Bu kadar genç ve bu kadar kötümser. Artık genç değiliz Ricky. Dün beni sorgulayan polise baktım, lise öğrencisi gibiydi. Berger gülümsedi. Dün gece birkaç saat uyuyabilmişti. Kendini yorgun hissediyordu. Yakında İsveç'in en büyük gazetesinin başına geçecekti. Hayır, bunu Mikael'e söylemenin zamanı değil. Biraz önce Henry Cortez aradı. Ön soruşturmayı yürüten Ekström diye bir savcı 3'te basın toplantısı yapmış. Richard Ekström mü? Evet o, tanıyor musun? Politikacı dal kavuğu. Bu işin medya sirkine döneceği kesin. Bol bok reklam yapacaktır. Polisin iz üzerinde olduğunu, olayı kısa zamanda çözeceklerini iddia etmiş. Ama elle tutulur bir şey de söylememiş. Basın toplantısı çok kalabalıkmış. Mikael omuzlarını silkip gözlerini ovdu. Mia gözümün önünden gitmiyor, lanet olsun. Onları ne çok sevmiştim. Erika hüzünle başını salladı. Aşağılık bir, bilemiyorum, bütün gün bunu düşündüm. Neyi? Mia yandan vurulmuş. Mermi kulağının hemen altından girip alnından çıkmış. Doug alnından vurulmuş. Mermi başının arkasından çıkmış. Bildiğim kadarıyla yalnızca iki el ateş edilmiş. Profesyonel bir katilin işine benziyor. Yani eğer cinnet geçiren birinin işi değilse niçin? Gittikçe daha fazla şu kitap yüzünden diye düşünüyorum. Blomqvist Berger'in masasındaki kağıt yığınını işaret etti. Berger kağıt yığınına baktıktan sonra göz göze geldiler. Onu öldürenin ya da öldürtenlerin bir nedenleri olmalı. Belki de Doug ile Mia birilerinin tekerine taş koydu. Bilemiyorum, birileri kendini tehdit altında hissetti. Sonra da bir tetikçi tuttular. Mike, bunlar Amerikan filmlerinde olur. Bu kitap seks pazarının müşterilerini anlatıyor. Polislerin, politikacıların, gazetecilerin adını ifşa ediyor. Yani senin tezine göre katil bunlardan biri, öyle mi? Bilmiyorum Ricky. Kitap 3 hafta sonra baskıya girecekti. Kadın ticareti konusunda İsveç tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı ve sert bir kitap yayımlanacaktı. Kapı çalındı. Malin Eriksson başını uzatıp komiser Jean Bublanski diye birinin Blomqvist'le görüşmek istediğini söyledi. Bublanski, Berger ve Blomqvist'le el sıkıştı. Pencerenin önündeki 3. koltuğa oturdu. Bir süre Blomqvist'i inceledi. Çukur gözlü bir adamdı. 3 günlük sakalı vardı. Yeni bir gelişme var mı diye sordu Blomqvist. Belki var. Dün geceki cinayetleri polise siz bildirmişsiniz. Blomqvist bezgin bir halde başını salladı. Dün ifade verdiğinizi biliyorum. Ama biraz daha açmanızı istediğim bazı detaylar var. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Svensson ile Bergman'ı o kadar geç bir saatte ziyaret etmenizin nedeni neydi? Bu bir detay değil, uzun bir hikaye dedi Blomqvist yorgun bir gülümsemeyle. Kız kardeşim de akşam yemeğindeydim. Stakette yapılan yeni sitede oturuyor. Doug Svensson beni cep telefonumdan aradı. Perşembe sabahı yani bugün dergi ofisine gelemeyeceğini söyledi. Fotoğraf editörümüze bir takım fotoğraflar verecekti. Mia'nın ailesini ziyaret etmeye karar verdiğini ve sabah erkenden yola çıkacaklarını söyledi. Fotoğrafları geçerken benim evime bırakıp bırakamayacaklarını sordu. Evleri benim dönüş yolumun üzerinde olduğundan ben uğrar alırım dedim. Yani Enskede'ye fotoğrafları almak için gittiniz. Evet, peki cinayetler sizce niçin işlenmiştir? Bir fikriniz var mı? Blomqvist ile Berger birbirlerine bakıp sustular. Evet, diye ısrar etti Bublanski. Bu sabah biz de bu konuyu tartışıyorduk. Aslında birbirimizden biraz farklı düşünüyoruz. Daha doğrusu ikimiz de görüşlerimizden emin değiliz. Onun için spekülasyon yapmamak daha iyi. Benimle paylaşın. Blomqvist ona Svensson'un kitabının içeriğini anlattı. Berger'le ikisi o gelmeden hemen önce kitabın konusuyla cinayetler arasında bir bağ var mı diye tartışmışlardı. Bublanski duyduklarını sindirmek için bir süre bekledi. Yani Doug Svensson şu kadın ticareti işine bulaşan polislerin adını da ifşa edecekti. Konuşmanın aldığı yönden hiç hoşlanmamıştı. Basının bu konunun üzerine nasıl atlayacağı, cinayetlerde polis parmağı başlığıyla nasıl bir komplo teorisi üretecekleri gözünün önüne geldi. Hayır dedi Blomqvist. Doug suçluları ifşa edecekti. Bunlardan birkaçı da polis. Bir iki tane de meslektaşımız var, yani gazeteci. Peki bu bilgileri yayımlamayı düşünüyor musunuz? Mikael göz ucuyla Erika'ya baktı. Hayır dedi Berger. Bugün boyunca yeni sayıyı değiştirmekle uğraştık. Doug'ın kitabını mutlaka yayımlayacağız ama önce onların başına gelen şeyin nedenini öğrenmek istiyoruz. Yani iki arkadaşımızın katillerini bulmak için gösterdiğiniz çabayı sabote etmeyeceğiz. Eğer bunun için endişeleniyorsan. Svensson'un masasına bakmam gerek. Ama burası bir derginin yazı işleri ofisi. Arama yapmak yani biraz hassas bir durum. Dert etmeyin dedi Berger. Doug'ın bilgisayarı da masası da orada. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Doug'ın masasını gözden geçirdim dedi Mikael. Anonim kalması gereken kaynakların yazılı olduğu notları ayıkladım. Bunların dışında istediğiniz her şeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca hiçbir şeye dokunmasınlar diye masaya bir de not bıraktım. Sorun şu ki Doug'ın kitabında geçen isimleri kitap basılana kadar gizlemek zorundayız. Taslağın polisin eline geçmesini istemiyoruz. Özellikle de birkaç polisin ipliğini pazara çıkartmadan. Ne aptallık. Bu sabah buraya niçin birini göndermedim ki? İyi, öyle olsun. Cinayetlerle ilgili sorgulamak istediğimiz bir isim var elimizde. Aldığımız bilgilere göre bu şahsı tanıyormuşsunuz. Lisbeth Salander. Mikael Blomqvist bir an adeta yaşayan bir soru işaretine döndü. Bublanski, Erika Berger'in ona öfkeyle baktığını fark etti. Anlamadım. Lisbeth Salander'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Neden soruyorsunuz ki? Bublanski biraz öfkelenmiş gibiydi. Onu bu cinayetlerle ilgili sorgulamak istiyordum. Hakkında ne biliyorsunuz? Ama bu çok saçma. Lisbeth Salander'ın Doug ve Mia ile hiçbir bağı yok. Bunu göreceğiz dedi Bublanski büyük bir sabırla. Sorumu cevaplamadınız. Onu nereden tanıyorsunuz? Kafası darma duman olan Mikael çenesini kaşıyıp gözlerini ovuşturdu. Sonra Bublanski'ye bakarak onu 2 yıl önce benim için bir araştırma yapması için tutmuştum dedi. İş neydi? Üzgünüm bunu açıklayamam ama araştırdığı şeyin Doug ve Mia ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Bugün artık kapanmış bir konu. Bublanski, Mikael'in sözlerini tarttı. Bir cinayet söz konusuyken, birilerinin bin türlü gerekçenin ardına sığınarak bazı bilgileri saklamasından hiç hoşlanmazdı. Ancak bunu şimdilik dert etmedi. Salander'ı en son ne zaman gördünüz? Mikael bir süre tereddüt ettikten sonra, ben Lisbeth'la 2 yıl önce bir sonbaharda tanıştım dedi. O yılın sonlarında da ilişkimiz kesildi. Sonra ortadan kayboldu. Bir yıldan fazla bir zamandır onu ne gördüm ne de hakkında bir şey işittim. Bir hafta önce yeniden karşılaştım. Erika'nın şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdığına dikkat eden Bublanski, bunun onun içinde yeni bir haber olduğu sonucunu çıkardı. Nerede karşılaştınız? Blomqvist derin bir nefes aldı. Sonra Lundagatan'da yaşananları anlattı. Bublanski gittikçe artan bir şaşkınlıkla dinlerken, Mikael bunları uyduruyor mu yoksa gerçeği mi söylüyor bilemiyordu. Yani onunla konuşmadınız. Hayır, yukarı Lundagatan'daki evlerin arasında kayboluverdi. Uzun süre bekledim, görünmedi. Enskede'deki çiftle hiçbir ilgisi yok mu diyorsunuz, dedi Bublanski. Kesinlikle, dedi Blomqvist. Peki, ona saldıran adamı tarif edebilir misiniz? Detaylı tarif edemem. Adamla aramızda yaklaşık 40-45 metre vardı. Üstelik gecenin bir yarısıydı. Yani havada karanlıktı. Sarhoş muydunuz? Biraz çakır keyiftim. Adamın uzun sarı saçları vardı. At kuyruğu yapmıştı. Beline kadar inen koyu renk kısa bir deri ceket giymişti. kocaman bir bira göbeği vardı. Yukarı Lundagatan'a çıkan merdivenleri peşinden tırmanırken hep arkadan gördüm. Yüzünü ancak merdivenlerin başında bana vurmak için döndüğünde kısa bir an gördüm. Zayıf bir yüzü vardı. Birbirine yakın, açık renk gözleri. "Bunları bana niçin anlatmadın?" diye araya girdi Erika. Blomqvist omuzlarını silkti. Araya hafta sonu girdi. Sen ise şu boktan tartışma programına katılmak için Göteborg'a gittiğinden pazartesi günü yoktun. Salı günü de çok az görüşebildik. Fırsat bulamadım. 26. ayrımın sonu. Sayfa 286. Devamı 27. ayrımda.